Ayrım 51.
Öyleyse sistemler yapan kişi, sayılmaz eksiklikleri kendi öz uydurmasıyla doldurmak, kendini us dışı imgeleme gücüne bırakmak, ideoloji yapmak zorundadır. Ussal imgelem, namı diğer bağdaşım. Sayfa 97-98. Hesap bilen anlık, hesap makinesi. Çok soyut bir biçimde de olsa dolaysız maddesel sezgiye dayandıkları için maddesel tanıtlamaya, tanıta elverişli olan matematik işlemlerin yalnızca kanıtlama aracıyla tanıta elverişli, öyleyse matematik işlemlerin sahip olduğu olumlu kesinliğe, yeteneksiz ve aralarından ne kadarı da yanlış olan salt mantıksal işlemlerle gülünç karışıklığı. Entegrasyon makinesi, bakınız Andrew's Speech, Nature, Eylül 7-76. Dipnot, Thomas Andrews'un 6 Eylül 1876 günü British Association for the Advancement of Science'ın 46. birleşiminde yaptığı ve 7 Eylül 1876 günü Nature dergisinin 358. sayısında yayınlanan konuşma. Şema eşittir basma kalıp. Karşıt, bir şey kendi karşıtını içinde taşıdığı zaman kendi kendisiyle çelişki durumunda bulunur ve düşüncedeki dışa vurumu da öyledir. Örneğin bir şey aynı zamanda kendisi kalsın ve gene de durmadan değişsin, kendinde süreklilik ve değişiklik karşıtlığını taşısın, işte bu bir çelişkidir. Sayfa 212-213. Ereklik, bu tarihte uygulansın. İstanbul'un Türkler tarafından alınmasının ereği, Yunan yazınını Avrupa'ya yaymaktı. 16. Louis'nin kafasının kesilmesinin ereği, Blücher'i Paris'e getirmekti ve benzeri. Nerede bir eylemin erekleri çok sayıdaysa, orada histeron proteron açıkça görünür. Dipnot, sabanı öküzlerin önüne koşma durumu. Kölelik, üretimin başlıca biçimi olduğu yerlerde çalışmayı kölece, dolayısıyla özgür insanlar için onur kırıcı bir etkinlik durumuna getirir. Bunun sonucu böyle bir üretim biçiminden çıkış yolu kapalıdır. Oysa öte yandan kölelikte daha gelişmiş üretim sınırına varır ve onu ortadan kaldırmaya yönelir. Bu çelişki kölelik üzerine kurulu her türlü üretimle onun üzerine kurulu toplulukların yıkımına neden olur. Çözüm çoğu durumda yıkılmaya yüz tutan toplulukların daha güçlü başkaları tarafından zorla köleleştirilmelerindedir. Yunanistan'ın önce Makedonya ve daha sonra da Roma tarafından köleleştirilmesi. Bu daha güçlü toplulukların kendileri de köleliğe dayandıkları sürece yalnızca merkezin yer değiştirmesi vardır ve süren sonu köleliği bir başka üretim biçimiyle değiştiren bir halkın Fatih olarak işe karışmasına değin Roma, daha yüksek bir düzeyde yinelenir. Ya da kölelik zorla ya da özgürce kaldırılmıştır ve o zaman daha önceki üretim biçimi yok olur. Amerika'daki gibi squatterların parçalı ekimi büyük ekim yerine geçer. Dipnot, boş topraklara yerleşen göçmenler. Bu ölçü içinde Aristoteles kölelerle sık sık görüşme yurttaşların ahlakını bozar dediğine göre Yunanistan kölelik yüzünden de yıkılmıştır. Köleliğin yurttaşa çalışmayı olanaksız kıldığı bir yana bırakılırsa. Doğudaki gibi evcil kölelik bir başka şeydir. Burada kölelik üretimin temelini doğrudan doğruya değil ama ailenin üyesi olarak dolaylı bir biçimde oluşturur ve azar azar aileye dönüşür. Haremlerin köle kadınları. Modern sosyalizm gerçekte varlıklarla varlıksızlar, İşçilerle sömürücüler arasında, karşısında bulduğu toplumda var olan sınıf karşıtlıklarının gözlemlenmesinden doğmuş olmasına karşın, gene de ilkin 18. yüzyıl Büyük Fransız aydınlanma filozofları tarafından hazırlanmış ilkelerin daha ileriye götürülmüş, daha mantıksal bir gelişmesi olarak teorik biçimi altında belirir ve gerçekte de modern sosyalizmin ilk temsilcileri Morelli ve Mably, bu filozoflar arasında da sayılırlar. Her yeni teori gibi bu teorinin de kökü somut olgularda olmasına karşın ilkin var olan entelektüel gerece bağlanması gerekiyordu. Fransa'da gelmekte olan güçlü devrim için kafaları aydınlatmış bulunan büyük adamların kendileri de son derece büyük devrimciler olarak görünüyorlardı. Var olan hiçbir yetki tanımıyorlardı. Din, doğa anlayışı, devlet örgütü, toplum, her şey en acımasız eleştiriden geçirildi. Her şey varoluşunu Ulus Mahkemesi önünde doğrulamak ya da var olmaktan vazgeçmek zorunda kaldı. Düşünen Ulus, her şeyin tek ölçütü olarak kondu. Bu dönem Hegel'in dediği gibi dünyanın tepesi üstü konduğu dönem oldu. Bu ilkin insan kafasının düşünce tarafından bulgulanan ilkelerin kendilerini insanın tüm görüş, eylem ve topluluklarının temeli olarak kabul ettirmek istedikleri ve sonra da gerçeklik bu ilkelerle kesin çelişki durumuna girmiş bulunduğu zaman onun gerçekten tersine çevrildiği anlamına gelir. Geçmişin bütün toplumsal ve siyasal biçimleri, bütün geleneksel görüşler us dışı olarak yargılandılar ve aynı torba içine kondular. Dünya kendini o zamana değin us dışı ön yargılar aracıyla yöneltilmeye bırakmıştı. Şimdi ilk kez olarak günün us egemenliğinin doğduğu görülüyordu ve geçmişin her şeyi acıma ve hor görüden başka bir şeye deyimli değildi. Bugün bu us egemenliğinin burjuvazinin idealize edilmiş egemenliğinden başka bir şey olmadığını, o zaman ilan edilmiş bulunduğu biçimiyle ölümsüz adaletin upuygun gerçekleşmesini burjuva adaletinde bulduğunu, ussal devletin Rousseau'nun toplum sözleşmesinin dünyaya ancak burjuva demokratik cumhuriyeti biçimi altında geldiğini ve başka türlü de gelemeyecek olduğunu biliyoruz. 18. yüzyılın büyük düşünürleri, kendi öz çağlarının onlar için saptanmış bulunduğu engelleri daha önceki hiçbir dönemden daha çok aşamazlardı. Ama soyluluk, krallık ve burjuvazi arasındaki karşıtlığın yanında sömürenlerle sömürülenler, yoksul işçilerle aylak zenginler arasındaki evrensel karşıtlık vardı. Burjuvazi temsilcilerine kendilerine acı çeken insanlık temsilcileri olarak gösterme olanağını sağlayan da bu durumun ta kendisi değil mi? Üstelik henüz tohum biçiminde ve henüz ikinci planda, daha şimdiden işçilerle kapitalistler arasındaki karşıtlık da vardı. Bu son karşıtlık bazı kafaları eleştirilerinde daha ileri gitmeye, eşitlik istemini yalnızca siyasal haklarda değil ama toplumsal durumda da eşitliğe değin yaymaya, sınıf ayrımlarının kaldırılmasını istemeye götürdü. Saint-Simon'da her iki eğilimde kesişiyordu. Fransız çileci komünistlerinde son eğilim egemendi. Doğrudan doğruya Fransız materyalizmine bağlanarak Owen, bu eğilimi en gelişmiş kapitalist üretim ve bu üretimin doğurduğu çelişkiler ülkesinde sistematik olarak geliştirdi. Burjuva gelişme bu çelişkiyi daha başından başlayarak içinde taşır. T.H. Münzer, Eleştiriciler, T.H. Moore'un Ütopyası ve benzeri. Toplumun yeni dönüşümü bir kez daha us ve adaletin ölümsüz yasalarına dayanmalıydı ama bu yasalar burjuva aydınlanma filozoflarının ölümsüz yasalarına benzemekten çok uzaktılar. Hatta filozoflar tarafından ve onların ilkelerine göre düzenlenmiş dünya bile us dışı ve adaletsizdir ve bu nedenle o da geçmişin tüm toplumsal ve siyasal biçimleriyle aynı torbaya konmuştur. Ve eğer şimdiye değin gerçek us ve adalet dünyada egemen olmamışlarsa, bunun nedeni onların henüz tas tamam bilinmemiş olmalarıdır. Eksik olan şimdi gelmiş ve doğruyu görmüş bulunan deha sahibi bireyin ta kendisiydi. Ve onun şimdi gelmiş olması da insanal evrim zincirlemesinde zorunlu, kaçınılmaz bir olay değil ama yalın bir talihtir. O pekala 500 yıl önce de doğabilir ve o zaman insanlığı 500 yıllık acı ve yanılgılardan esirgemiş olabilirdi. Bu görüş özsel olarak bütün İngiliz ve Fransız sosyalistleriyle Weitling dahil ilk Alman sosyalistlerinin görüşüdür. Sosyalizm mutlak doğruluk, mutlak us ve mutlak adaletin dışa vurumudur ve onun dünyayı fethetmesi için keşfedilmesi yeter. Keşfedildiği tarih katkısız bir aslantıdır. Böyle olduğu için mutlak doğruluk, mutlak us ve mutlak adalet her okul korucusuyla birlikte değişir. Bakınız, Owen, Fourier, Saint-Simoncular, Louis Blanc, Proudhon, Pierre Leroux, Weitling. ve doğruluk ve adaletin ölçütü öznel anlığın, öznel bilgi derecesinin ve her birinin entelektüel formasyonunun ta kendisi olduğundan, tek olanaklı çözüm, bunların birbirlerini karşılıklı olarak yıpratmalarıdır. Sosyalizmi bir bilim durumuna getirmek için, onun gerçek bir alan üzerine konması, sağlam saldırılmaz bir temeli olması gerekiyordu. Ve bu da Marx'ın yapıtı oldu. Bununla birlikte 18. yüzyıl Fransız felsefesi yanında ve onun ardından en gelişmiş biçimini Hegel'de bulan modern Alman felsefesi doğmuştu. Hegel'in en büyük önemi, düşüncenin en yüksek biçimi olarak diyalektiğe dönmek oldu. İlk çağ Yunan filozoflarının hepsi doğuştan en yüksek nitelikte diyalektikçilerdi ve ilk çağ dünyasının Hegel'i olan Aristoteles, diyalektik düşüncenin en önemli biçimlerini daha o zamandan irdelemişti. Modern felsefe buna karşılık diyalektiğin orada da parlak temsilcileri, örneğin Descartes ve Spinoza bulunmasına karşın, özellikle İngiliz etkisi altında 18. yüzyıl Fransızlarını da egemenliği altına alan metafizik düşünme biçimi batağına batmıştı. Metafizik düşünce, şeyleri ve onların düşüncedeki yansıları olan kavramları durağan, eğilmez, bir kez ve hiç değişmemek üzere verilmiş irdeleme nesneleri olarak, yalıtıklıkları içinde birini ötekinden sonra ve öteki olmaksızın göz önüne alır. Bir şey ya vardır ya da yoktur. Bir şey aynı zamanda hem kendisi hem de bir başkası olamaz. İlk bakışta usa yatkın olan bu tasarlama biçimi, metafizik tasarlama biçimidir. Diyalektik tersine bununla yetinmez. O şeyleri ve kavramları, zincirlenmeleri, karşılıklı bağlantıları, karşılıklı etkileri ve bundan kaynaklanan değişiklikleri, doğuşları, gelişmeleri ve yok oluşları içinde göz önünde tutar. Ama şeyler dünyada tekil olarak ve kendi kendileri için var olmayıp tersine birbirlerine bitişik olduklarından, birbirlerini etkilediklerinden, değiştiklerinden, doğduklarından ve öldüklerinden, metafizik düşüncenin bazı çok geniş ama gene de oldukça sınırlı, genişliği her ele alınan nesnenin doğasına göre belirlenmiş alanlarda doğrulanmış olsa da, gene de er geç her alanda dar, sınırlı, soyut bir duruma geldiği bir sınırla çatışacağı, yalnızca diyalektiğin çıkarabileceği çözülmez çelişkiler içine düşeceği kolayca anlaşılacaktır. Günlük durumlar bakımından örneğin bir hayvanın var olup olmadığını biliriz. Daha belgin bir irdeleme, onun var olmaya başladığı anı saptamanın mutlak olarak olanaksız olduğunu gösterir. Ana karnındaki çocuğu öldürmenin kendisinden sonra bir cana kıyma olduğu, sınırı saptamaya boşuna çabalayan hukukçular bunu bilirler. Ve bütün fizyoloji el kitaplarında görülebileceği gibi, çok dereceli uzun bir süreç olan fizyolojik ölüm anını saptamak da bir o denli olanaksızdır. Aynı biçimde her organik varlık her an hem kendi hem de bir başkasıdır. Her an hücreler ölür ve başkaları oluşur. Öyle ki birey her zaman kendisi ve gene de aynı zamanda bir başkasıdır. Evrenin, onun ve insanlığın gelişmesinin ve bunların insan kafasındaki yansılarının doğru bir tasarımı, olmanın ve yok olmanın, ilerleyici ya da gerileyici değişikliklerin evrensel karşılıklı etkilerini sürekli olarak hesaba katarak, öyleyse ancak diyalektik bir biçimde gerçekleşebilir. Ve modern Alman felsefesi de kendini işte hemen bu rolle gösterdi. Kant, Newton'un kararlı güneş sistemini ve onun sonsuz sürecini, bir kez ilk hareket verildikten sonra, Güneş'in ve bütün gezegenlerin bir ilk nebula yığınından başlayarak tarihsel bir doğum süreci olarak çözdü ve bu varsayım 50 yıl sonra Laplace tarafından tüm ayrıntıları içinde matematik olarak sergilendi ve şimdi tüm bilginler tarafından kabul edilmiş bulunmaktadır. Ve Hegel, içinde tüm doğa, tarih ve tin evreninin bir süreç olarak, yani bir hareket, bir değişiklik, bir dönüşüm ve sürekli bir evrim içine girmiş olarak tasarlanmış bulunduğu bir sistem yaratarak bu felsefeye en yüksek biçimini verdi. Bu bakış açısından insanlık tarihi Artık hepsi de şimdi filozofların olgunluğa varmış bulunan usu bakımından aynı derecede yargılanabilir olan ve olanaklı olduğu denli çabuk unutulması daha iyi olan saçma zorbalıkların karma karışık bir karışımı olarak değil, bundan böyle doğan ölümsüz doğruluk günü karşısında ama insanal evrim tarihi sürecinin ta kendisi olarak görünüyordu. Öyle ki felsefenin görevi de şu oluyordu. Bu sürecin yavaş, kerteli yürüyüşünü tüm dolambaçları arasında bulgulamak ve onun içsel mantığını tüm görünür olumsallıklar arasında izlemek. Hegel bu sorunu da çözdü mü sorusunun burada önemi yoktur. Onun önemi bunu koymuş olmasıdır. Ama o bu sorunu kesin olarak çözemezdi çünkü idealistti. Yani ona göre fikirler şeylerin yansıları değil ama tersine şeyler ve gelişmeleri, dünyadan önce bilinmez nerede var olan ideanın gerçekleşmiş kopyalarıydılar. Ve Hegel sistemi yaratıcısının öznel sınırlarına tökezlerken bu engel karşısında başarısızlığa uğradı. Hegel sistemi felsefe bütün öteki bilimler üzerinde tikel bir bilim olarak gösterildiği ölçüde felsefenin en gelişmiş son biçimiydi. Başarısızlığı tüm felsefenin başarısızlığıydı. Ama kalan şey diyalektik düşünme biçimi ve doğa, tarih ve tin dünyasının sürekli bir oluş ve yok oluş süreci içine girmiş, sonsuz olarak devinen, dönüşen bir dünya olarak kavranmasıdır. Şimdi yalnızca felsefeden değil ama bütün bilimlerden, kendi özel alanlarında bu sürekli dönüşüm sürecinin hareket yasalarını belirtmeleri isteniyordu. Hegelci felsefe tarafından ardıllarına bırakılmış bulunan kalıt işte buydu. Bununla birlikte kapitalist üretimin gelişmesi, özellikle kendi ilk yurdu olan İngiltere'de dev adımlarıyla ilerlemişti. Burjuvalarla proleterler karşıtlığı gitgide daha belirgin bir duruma geliyor. Chartist hareket 1842'de doruk noktasına varıyor. Burjuva iktisadının öğrettiği şeyler olgular tarafından durmadan daha sert bir biçimde yalanlanıyordu. Fransa'da 1835 Lyon ayaklanması da proletaryanın burjuvaziye karşı savaşını ilan etmişti. İngiliz ve Fransız sosyalist teorileri tarihsel bir anlam kazanıyor ve üretim Almanya'da küçük işletmeden daha yeni yeni kurtulmaya başlamış bulunmasına karşın Almanya'da da bir yankı ve bir eleştiri uyandırmaktan geri kalmıyorlardı. Teorik sosyalizm şimdi Almanya'dan çok Almanlar arasında oluştuğu biçimiyle demek ki tüm gereçlerini ithal etmek zorundaydı. İçinde gerçek olarak bulunan şey sayfa 65-80 ve hayvanlarda da özel olan istençsiz çevreye uyma. Düringlikler, Darwincilik sayfa 115, bitkilerin çevreye uyması. Fizik güçler ya da kimyasal öğeler bağdaşması, öyleyse çevreye uyma yok. Eğer büyümesinde bitki en çok ışık aldığı yöne yönelirse, o bu bitkinin türüne ve doğasına göre farklı bir yoldan ve farklı bir biçimde yapar. Fizik güçler ve kimyasal öğelere gelince onlar burada her bitki içinde özellikle etkide bulunur ve ne de olsa bu kimyasal ve fiziksel öğeler ve benzerinden başka bir şey olan bitkinin daha önceki uzun bir gelişme sonucu ona özgü bir duruma gelmiş bulunan yoldan ona zorunlu olan ışığa erişmesine yardımcı olur. Evet, bu ışık bitkisel hücreler üzerinde bir uyarıcı olarak etkide bulunur ve bu güç ve öğeleri orada tepki olarak harekete getiren de odur. İş organik bir hücresel yapı içinde olup bittiği ve burada kendini tas tamam sinirlerin insan beynindeki dolayımı sırasında olduğu denli gösteren uyarı ve tepki biçimini aldığı için aynı çevreye uyma deyimi ikisine de uyar. Ve eğer çevreye uyma bilinçsiz dolayımını mutlak olarak gerektiriyorsa bilinç ve çevreye uyma nerede başlar nerede biter? Moner ile mi? Dipnot: Moner hayvanla bitki arası tek hücreli yaratık. Böcek yiyen bitki ile mi? Süngerle mi? Mercanla mı? İlk sinirle mi? Eğer sınırı çizmek isteseydi Düring eski model doğa bilimcilerini çok sevindirirdi. Protoplazma uyarısı ve protoplazma. Canlı protoplazmanın olduğu her yerde tepkiye rastlanır. ve yavaş yavaş değişen uyarıların etkisi protoplazmayı da eğer yok olmak istemiyorsa değişmeye götürdüğü için çevreye uyma deyimi tüm organik cisimler için zorunlu olarak aynıdır. Sayfa 156-157. Hackel tarafından türlerin evrimiyle ilgili olarak uyuma eşittir olumsuz ya da değiştirici, soya çekim eşittir olumlu ya da koruyucu olarak tasarlanmış uyarlanma ve soya çekim. Buna karşılık Düring'e göre sayfa 122, soya çekimin de olumsuz sonuçları değiştirici bir etkisi olurmuş. Bu konuda önceden biçimlenme üzerine bir alay boş söz. Nedir ki bu türden tüm karşıtlıklar da onları tersine çevirmekten ve biçimi değiştirerek uymanın özsel olanı, organın kendisini koruduğunu, oysa soya çekimin her zaman iki bireyin yalın karışımı aracıyla durmadan birikimi, bir tür değişimini dıştalamayan değişiklikler uyardığını tanıtlamaktan daha kolay bir şey yoktur. Soya çekme uyuma sonuçlarını da geçirir. Ama böylece biz bir parmak bile ilerlemeyiz. Gerçek durumu almak ve onu olduğu gibi irdelemek gerekir. Ve o zaman kuşkusuz soya çekimi özel olarak koruyucu, olumlu yan, uymayı da sürecin devrimci, olumsuz yanı olarak görmekle Hackel'in yerden göğe değin haklı olduğu ortaya çıkar. Yetiştirme ve seçme ile istençsiz uyma, burada Bay Düring'in tüm keskin görüşlerinden daha yüksek sesle konuşurlar. Sayfa 146. Düring, sayfa 141. Yaşam. Cisimler değişimin yaşamın en önemli olayı olduğu 20 yıldan beri fizyolojik kimya ve kimyasal fizyoloji uzmanları tarafından neye kez söylenmiş ve yaşamı tanımlamak için burada birçok kez yinelenmiştir. Ama ne dost doğru ne de tüketici. Cisimlerin değişimini yaşamın yokluğunda da görüyoruz. Örneğin ilkel maddelerin yeterli bir katkısı aracıyla dayanak olarak belirli bir cisme dayanarak kendi öz koşullarını durmadan yeniden üreten yalın kimyasal süreçlerde örnekler Roscoe'ya bakınız.